Ayrım 10.
El yazıları. Stockholm Noel şenlikleri yapıyor. Biz bir cinayet hazırlıyorduk. Oysa ne devrim ateşi vardı benim kanımda, ne teori pratik saçmalıkları. Eğer bu işi benim yapmamı istiyorlarsa koşullarıma uymak zorundaydılar. Koşulum adamın 3 Ocak günü öldürülmesiydi. Mutlaka 3 Ocak akşamı olmalıydı bu iş. Hatta mümkünse belli bir saat ve dakikada, akşam saat 7 ile 8 arası. Koşulum buydu. Bülent, Stockholm'dekiler arasında en sevdiğim kişiydi ama bu işte beni anlamıyordu. Eylem peşinde olanlara uyduğumu sanıyordu ve buna karşıydı. İçimden ona öyle hak veriyordum ki, aklı başında gerçekçi bir insandı. Kendini paranoyaya falan kaptırmıyordu. Türkiye gibi ülkelerde ezilmeye en aday tipler böylelerin arasından çıkar. Çünkü fazla yumuşaktırlar. Aynen benim eski halim gibi, köpek yıllarım gibi. O dönemde ne hapishane biliyordum ne işkence. Baskı altındaki korkutucu şehirler bana bayram yeri gibi geliyordu. Çünkü annemle konuştuktan sonra evlilik işi bir aile kararına dönüşmüş ve bizimkiler İstanbul'a kız istemeye gelmişlerdi. Gerçi Filiz içlerine sinmiyordu, bunu hissedebiliyordum ama aldırmıyordum bile. Asla bakarsanız Filiz'e itiraz etmiyorlardı. Annem onu çok sevdiğini, çıtı pıtı hanım bir kız olduğunu tekrarlayıp duruyordu komşularına ama ailesinden ve kökeninden hoşlanmamışlardı. Akça pakça bir Rumeli ailesi olarak Doğu kökenlilerden pek haz edilmezdi bizim evde. Sık sık Anadolulular kara kuru olur gibi ön yargılar duyulurdu. Beğenilmeyen birisi için ne olacak Anadolulu işte denirdi. Bu sözlerle de ailenin Rumeli geçmişine, evladı Fatihan oluşlarına, beyaz tenlerine, yeşil gözlerine gönderme yapılırdı. Üsküp'teki çiftlikler anlatıla anlatıla bitirilemez, her anlatışta biraz daha büyütülür, müftü dedelerin bembeyaz sakalları, bahçede yetişen meyvelerin tadı bir efsane gibi kuşaktan kuşağa aktarılırdı. Balkan Harbi'nde gavurun zalimliği, kaçarken tencerede bırakılan tavuk ve yollarda açlıktan annelerin bebeklerini terk etmeleri gibi ayrıntılarda hiç eksik olmazdı. Allah'tan helal paraymış da getirdikleri altınlarla buralarda hayırlı bir iş kurabilmişler diye atalara dua edilirdi durmadan. Evde her gün ıspanaklı kol börekleri, lor peyniriyle yapılan biber kızartmaları ve tatlılar hazırlanırdı. Rumeli yemekleri dışında hiçbir yemeği beğenmezlerdi ve bu aile şimdi Kürt kökenli bir ailenin kızını istemeye gidiyordu. Filiz'e bunların bir bölümünü anlattığım zaman onun da dertli olduğunu gördüm. Bir dokun bin ah işit gibiydi durum. Onların ailesinde de Rumelililere muhacir denir ve suyun öte yanından gelenler olarak niteledikleri bu kişilere hiç güvenilmezmiş. Rumeli yemeklerinden, insanlarından, onların kendini beğenmişliklerinden nefret edilirmiş. Anadolu'nun insanları savaşta kan dökmüş ve düşmana karşı savaşmış ama bu muhacirler sonradan gelip en iyi yerlere konmuşlar. Onun için zengin olmuşlar tabii. Devlet kendilerinden esirgediği parayı muhacirlere yedirmiş. Filiz'e göre böylece iki aile arasındaki gelir farkı da açığa çıkmış oluyordu. Daha doğrusu Filiz'inkiler kendilerini böyle rahatlatıyorlardı. Bunları konuşuyorduk ama ciddiye aldığımız yoktu. Gülüyorduk. Birimiz muhacir, birimiz doğulu şivesiyle konuşuyor, birbirimizi kızdırıyorduk. Ben he kurban diyordum, o da beni tebe yav diye cevaplıyordu. Seni koca Kürt diyordum, seni koca Arnavut diyordu. Bu saçma sapan sözlere öyle gülüyorduk ki karnımıza ağrılar giriyordu. Yatağın üstüne yuvarlanıyor, orada da birbirimizi yumrukluyorduk. Sen bana öyle dersin ha? Alsana, alsana. Gülmekten katılmış bir durumda yapma Filiz diyordum. Gerçekten dayanamayacağım, yapma. Sonra sahiden canım yanmış gibi yapıp onu yakalamak üzere davranıyor ama bu kılıç balığı gibi kızı elimden kaçırıyordum. Haydi evin içinde bir kovalamaca. Bazı günler yastık kavgası bile yaptığımız oldu diyeyim de şaşırın. Bu arada gürültüden bıkan komşular duvara vurmaya başlıyorlardı. Susuyorduk ama bir gülme kaynıyordu içimizden. Kendimizi mutfağa atıp kıkır kıkır gülüyorduk. Bir araya geldik mi çocuklaştığımızı keşfetmiştik. Hiç utanmıyorduk bundan. En basma kalıp, en klişe, en ucuz sözleri söylüyorduk ve bunlar bize yepyeni, ulaşılmaz, kanatlı şiirler gibi geliyordu. Galiba aşk, utanç duyusunun ortadan kalkması demek. İki kişinin birbirine karşı hiçbir şeyden, hiçbir düzeysizlikten utanmaması demek. Filiz'le birbirimize öyle cümleler kullanıyorduk, öyle sözler söylüyorduk ki bir üçüncü kişinin bunları duymasına dayanamazdık. Bunca yıl sonra bile bu notları alırken bir çocuk basitliğiyle yazdığımı fark ediyorum. Romanı yazan arkadaşımı sinirlendireceğini bile bile kısa, doğrudan ve basit cümleler kuruyorum. Çünkü Filiz'le yaşadığımız o kısa mutluluk döneminin safiyetini başka türlü açıklayamam. Gerçek bir masumiyetti bu. Masumduk, eğleniyorduk, çocuktuk, çocuklaşmaktan zevk alıyorduk, taklitler yapıyor, en adi aşk sözlerini tekrarlıyor, kendimizi fotoroman duyarlılığına bırakıyor ve aptalca şeyler söylüyorduk. Bir oyuna kaptırmıştık kendimizi. Ankara'daki yalnız, kuşkucu, herkesten kaçan, soğuk entelektüel yıllarımın tam tersi bir yaşam coşkusuna kapılmıştım. Artık dünyayı vizörden seyretmiyor, hayatla arama mercekler koymuyordum. Filiz'in basit yaşamı ve genç kız neşesi beni altüst etmişti. Bu yüzden Filiz'i anlatırken kullandığım dil ve üslup yüzünden okur beni bağışlasın, yazar da. Devam ediyorum. Bir gün babamın kullandığı Peugeot ile Kartal'daki apartmanın kapısına dayandık. Babamın gözünde bu gri araba öyle kıymetliydi ki dünyada ondan daha güzel bir otomobil bulmak mümkün değildi. Bir de onu mutlaka kendisinin kullanması gerektiğine inanıyordu babam. "Bozarsınız, bu arabanın dilinden anlamazsınız," diyordu. Filizler en üst katta oturuyorlardı. Şişman ve yüksek tansiyonlu annem 6. kata çıkana kadar kıpkırmızı kesildi. Nefes nefese kaldı ama yine de bir şey belli etmek istemiyordu. İki ailenin bir araya gelişini filme çekseniz daha önce o sözlerin edildiğini mümkün değil anlayamazsınız. Herkes öyle sevimli, öyle cana yakın ve kibardı ki, muhacir de olsa, Güneydoğulu da olsa, sahtekarlıkta üstüne yoktu bizimkilerin. Kadınlar hemen birbirlerinin boynuna sarıldılar. Rujları bulaştırmamak için yanak yanağa değdirip dudaklarını büzerek havaya öpücükler kondurdular. Erkekler derin sohbetlere daldılar. Filiz'in babasının fabrikada kaybettiği kolunu bile fark etmemiş göründüler. Ceketin boşlukta sallanan koluna hiç bakmadılar. Bunun yerine mutlaka bir ortak konu ya da tanıdık bulmak merakı içinde epey çabaladıktan sonra bazı kişiler tanıdılar ya da tanırmış gibi yaptılar. Birbirlerine öyle sorular soruyorlardı ki duyanlar babamın bütün Rumelileri, Filiz'in babasının da milyonlarca Kürt'ü tanıdığını sanabilirlerdi. Çaylar, kekler, börekler, kahveler, pastalar dağıtıldı. Filiz babama kahve getirirken gözünü fincana dikmiş, robot kesilmişti. Çünkü bir dökersen yandın, babamdan dayak yersin, senin gibi acemi gelinlere çok kızar, onları ham yapar demiştim. İşte bir adi espri daha. Benim bu aptal sözlerimi hatırlıyor ve gülmemek için dudaklarını ısırıyordu. O bildik adetler yerine getirildi, babam yerinde doğrulup öhö öhö yaptı ve bir tören havasına girerek bu ziyaretin amacını bildirmek istediğini söyledi. Herkes kulak kesildi. Oysa yine herkes onun neler söyleyeceğini adı gibi biliyordu. Şehirler arası otobüs mola yerinde durduktan sonra şoförün mikrofonu alıp uzun süre üflemesi ve mola verildiğini söylemek için herkesi uzun süre kıvrandırması gibi bir şeydi bu. Allah'ın emri, peygamberin kavli sözleri bile tekrarlandı. Eh çocuklar birbirlerini beğenmişlerse Eh, Allah da yazmışsa gibi zorunluluklar da yerine getirildikten sonra babam baklayı çıkardı ağzından. Meğer asıl müjdeyi sona saklamış. Ayazpaşa'da oturduğum kiralık dairenin sahibiyle konuştuğunu ve o daireyi bizim için satın alacağını söylemez mi? Bu kadar mutluluk çok fazlaydı doğrusu. Filiz'in heyecanlandığını hissettim. Yüreğimin ulaşılmadık bölgelerinde babamı bağışladığımı hissediyordum. Annem her zamanki gibi dudağına iliştirdiği hafif yapay gülücükle gözlerini sehpanın kenarına dikmiş oturuyor ve bu işlerde rolü yokmuş tavrına bürünüyordu. Ama baş oyuncu oydu. Sonrası bildiğiniz evlilik hazırlıkları, nüfus kütüklerine yazılar, ortak hayaller, evi döşeme kavgacıkları falan filan. Sirikit birden kalktı. Zalim gözlerini dikmiş bana bakıyor. Kungşamra'daki evin salonunda artan elektriği algılıyor galiba. Sözü dolaştırıp duruyorum ve anlatmam gerekeni anlatamıyorum çünkü. Sigaradan başım dönüyor, kanım zehirlenmiş gibi. Sirikit masanın üstüne sıçrıyor, sırtını kamburlaştırmış, başımda dolaşıyor. İşte o gün yani 3 Ocak. Emektar Volkswagen'le Kartal'a giderken perdeleri konuşuyorduk. Ben tül perde olmalı diyordum, o da benim kıskançlığımdan dem vurarak kim görecek ki evi diyordu. Kumaş perde yeter, hem ben tül perdeden nefret ederim, utanmasam bir de plastik çiçek koyacaksın. Evet diyordum, unuttun mu, ben bir küçük burjuva piçiyim. Bunun üstüne eliyle yüzümü okşuyor, sevimli sevimli can can diyordu. Beni en sevdiği zamanlarda böyle seslenirdi, can can. Trafik çok yoğun olduğu için dönüp ona bakamıyordum ama gülümsedim. Yüzümü okşayan elini öptüm. Tekrar can can dedi. Karlı bir gündü. Böyle günlerde İstanbul trafiği iyice kilitlenir. Çünkü arabalar hem ağırlaşır hem de çok kaza yaparlar. Bostancı'ya kadar böyle gittik. Sonra trafik açıldı. Daha rahat yol almaya başladım. İstanbul İl Radyosu'nda eski parçalar çalıyordu şimdi. Sealed with a Kiss şimdi yeniden moda olmuştu. Arabanın kaloriferi ve öpücükle mühürlenmiş dudakları anlatan şarkı içimizi ısıtıyordu. İkimiz de çok severdik bu melodiyi. Sonra bir şey oldu. Tam olarak ne olduğunu sorarsanız söyleyemem. Sanki arabaya bir şey çarptı, bir değişiklik oldu. Sarsıldık mı, durakladık mı bilemiyorum. Zaten belleğim o anı reddediyor. Duruyordum. Sıkı sıkı direksiyona sarılmıştım ama araba gitmiyordu. Yolun ortasında durmuştuk. Işıldaklı bir şey geliyordu üstümüze. Can kurtaran mıydı, askeri bir araç mı, bir polis otomobili mi? Yoksa bizimle hiç mi ilgisi yoktu bunun? Bilemiyorum, inanın bilemiyorum. Aradan çok geçmemiş olmalıydı çünkü radyoda hala Sealed with a Kiss çalıyordu. Derken benim tarafımdaki kapı açıldı. Bağırışlar, haykırışlar duydum. Birisi başıma vurdu. O anda dönüp Filiz'e baktım. Niye daha önce o tarafa dönemedim bilemiyorum. Belki de o kadar vakit geçmemişti. Her şey birkaç saniye içinde olup bitmişti. Dışarıdan vuran ışıldak Filiz'in yüzünü bir an aydınlatıyor, sonra karanlık geri geliyordu. Sonra bir daha aydınlık, bir daha karanlık, bir daha aydınlık, bir daha karanlık. Filiz'in yüzünün yarısı yoktu. Parçalanmış kafatasının da yarısı uçmuştu ve bir gözü incecik bir sinirin ucunda sallanıyordu. Acaba haykırdım mı, Filiz diye bağırdım mı, ona dokunmaya mı çalıştım, yoksa hemen oracıkta bayıldım mı, korktum mu bilemiyorum. Beynimin o noktası karanlık. Filiz'in yarısı parçalanmış yüzü dışında hiçbir görüntü yok belleğimde. Son sözleri can can olmuştu. Sesinin olanca sıcaklığı ve sevecenliğiyle yüklü bir can can. Bir daha hiç kimse bana öyle seslenmedi. Las Furkat'ten. İşte afişte aynen böyle yazıyordu ve Sami saatlerce önünde durup okumasına rağmen bu cümleye bir anlam veremiyordu. Kelimeleri tek tek ele alırsa Las oku, Fur için, Katten ise kedi anlamına geliyordu ama kedi için oku ya da kediye oku cümlesinin bir anlamı yoktu ki. Afiş hastanenin giriş katındaki kitaplıkta asılıydı. Raflarda bir sürü kitap duruyordu. Hiçbiri ilgisini çekmiyordu Sami'nin. Kitaplığa her gün o afişi seyretmek için geliyor ve karşısına oturarak uzun uzun bakıyordu. Afiş iyi bir ressamın elinden çıkmış gibi görünüyordu. Resimde bir kedi tavan arasındaki kitap raflarının önüne insan gibi uzanmış, bir elini başına destek yapmış, büyük bir kitap okumaktaydı. Sarı bir kediydi, kafası ve kulakları büyüktü, kuyruğu çok uzundu. Sirikit'in düzgün oranları yoktu bu kedide ama ressam bile bile çocukların yaptığı gibi değişik bir perspektif kullanmıştı. Belki de o yüzden orantısızdı kedi. Gözlerini kocaman açmış, kitap okuyordu. Bu yüzden afişte yazılı olan cümle daha da anlamsız geliyordu Sami'ye. Kedi için oku. Bir kere okuyan kedinin kendisiydi. Günlerce düşündü ama bu bilmeceyi çözemedi. Sonunda artık her gün gelip kedi afişi seyreden bu zayıf hastaya göze alışmış bulunan kitaplık görevlisi kadına sordu. 40'lı yaşlarının sonlarına yaklaşmakta olan kilolu sarışın kadın gülümsedi. Sonra Sami'ye Förkatte'nin bir deyim olduğunu, hay Allah yahu gibi bir anlama geldiğini ve afişte ikili bir anlamda kullanıldığını söyledi. Sonuç olarak Las Förkatte'n cümlesi bir kelime oyunuyla oku be yahu gibi bir anlama geliyordu. Bu açıklamalar Sami'yi rahatlattı ve anlamsız bir biçimde kafayı taktığı kedi afişinden böylece kurtulmuş oldu. Bir daha da kitaplığa gitmedi. Hastanede günleri çok sıkıcı geçiyor ve yaşlı adamı görmediği saatlerde ne yapacağını bilemiyordu. Doktorların konuşmalarından kendisine hipokondriyak gibi bir teşhis konulduğunu anlıyordu. İlk başlarda kendisiyle birçok doktor konuşmuş, sonunda bir tek doktor kalmıştı. Psikoterapi seanslarında bu genç erkek doktor kendisine yakınlaşmaya, ona güven vermeye çalışıyordu. İsveçlilerdeki şaşmaz görev saygısıyla her gün Sami ile konuşuyor, onun yaşamını ve ruh sağlığını önemsediğini gösteriyordu. Sami doktorun gözünde sadece bir hasta olduğunu, İsveçli ya da mülteci kimliğinin bir fark yaratmadığını görüyor, bundan biraz da utanıyordu doğrusu. Mültecilerin kendilerine kucak açmış ve yeni bir yaşam bağışlamış olan İsveç hakkındaki ön yargılı fikirleri gözüne daha da saçma görünüyordu şimdi. Bu ülke iyiydi. Bu doktor gibi iyi insanlardan oluşuyordu. Bu çılgın dünyada nasıl olduysa saf ve temiz kalabilmiş bir ulus yaşıyordu kuzeyde. Nils adlı doktoruna her geçen gün biraz daha ısındığını hissediyordu. Çünkü adam onu çocuk yerine koymuyor ve bilincine hitap etmeye çalışıyordu. Ona hipokondriyak hastalarının gövdelerindeki her ağrıyı, her işleyiş bozukluğunu abartmaya eğilimli olduklarını anlatıyordu. Herkesin vücudunda semptomlar vardı ve insanlar bunları aldırmadan, çoğu zaman bunları fark etmeden yaşar giderlerdi ama Sami gibi kendini dinleyenlere ve belirti arayanlara da rastlanabiliyordu işte. Bu durumda hastalar paniğe kapılıyorlardı. General anksiyeti sendromu olarak adlandırmıştı bunu. Genellikle genç yaşlarda ortaya çıkan bu hastalık depresyona dönüşülebiliyordu. Serotonini artıran ilaçlar kullanabilirlerdi ama bunların yan etkilerinin hastalığı durumunu daha da artırmasından korkuyorlardı. Sami'nin durumunda buna ek olarak halüsinasyon görme hali de vardı. Bu açıklamalar Sami'ye iyi geliyordu. Doktora söylemediği en önemli şey yaşlı adamın varlığının kendisini daha çabuk iyileştirmekte oluşuydu. O adamı görmekle gündelik sıkıntılarını unutuyor, kendisini daha büyük bir amaca yönelmiş hissediyordu. Parmaklıklara dokunma, yerdeki kareleri birer birer atlama gibi kompülsif sorunları azalmaya başlamıştı. Hastane koridorlarında dolaşırken renkli çizgilerle belirtilmiş yolların birinden diğerine kolaylıkla geçebiliyordu. Bu dev hastanede insanların gidecekleri yeri kolay bulabilmeleri için her bölüme mahalle ve sokak adları verilmişti. Girişteki bir şema o bölümlere giden renkleri gösteriyordu ve zemine bu çeşitli renklerde şeritler çizilmişti. Mesela sarı renkten yürümeye başlayıp onu hiç bırakmazsan sonunda seni gitmen gereken yere ulaştırıyordu. Geniş koridorlarda elektrikli arabalar dolaşıyordu. Giriş katındaki kafeterya şık ve temiz bir şehir lokantasına benziyordu. Sami gün boyunca buralarda dolaşıyor ve parmaklarının oluşturduğu vizörden bakarak bir film çekiyor olsa hangi açıları kullanacağını bulmaya çalışıyordu. Ama Doktor Nils'in onu iyice bunaltan sorularından kurtulmak için bulduğu en iyi çare, kedi afişinin önünde oturup anlamını çözmeye çalışmaktı. Çünkü Nils bir türlü rahat bırakmıyordu onu. Günlük terapi seanslarında durmadan kendinden, Türkiye'deki yaşamından, çocukluğundan söz ettiriyor, her şeyi öğrenmeye çalışıyordu. Annesi babası nasıl insanlardı? Çocukluğunda çok baskı görmüş müydü? Ya arkadaşları, onlar ne biçim çocuklardı? İlk gençlik yılları, politik tavırlar, sevgililer, aşklar, cinsellik. Her şeyi sorup duruyordu işte. Sami de bu iyi doktoru kırmamaya çalışıyor. Dilinin döndüğü kadar her şeyi anlatıyordu ama Nils bir türlü tatmin olmuyordu. Onun anlatmadığı, sakladığı bir şeyler olduğuna inanmıştı. Bu fikir aklından hiç çıkmıyor, bu yüzden Sami'yi zorladıkça zorluyordu. Sami anlattıklarının bir noktasına gelip zınk diye duruveriyordu ona göre. Oradan öteye geçemiyordu. Karanlık bir kuyu gibiydi, dibini göremiyordu. Doktor Sami'ye hastanede hiç hayal görüp görmediğini sordu. Sami duraksadı, düşündü ve dün gece sabaha karşı koridorda dolaşırken gördüğü geyikten söz etmemeye karar verdi. İyice deli olduğuna karar vereceklerdi. İşin garibi, Sami'nin de geyiğin orada bulunmadığını, onu görürken bile bir hayale baktığını bilmesiydi. Ama öyle canlı, öyle gerçek duruyordu ki. Koridor masmavi bir ışıkla aydınlatılmıştı. Yer dizlerine kadar yükselen bulutumsu bir sisle kaplıydı. Geyik ışıklı koridorun öteki ucundaydı. Geniş boynuzları neredeyse duvarlara değecekti. Yaylanarak yürüyor, hiç ses çıkarmıyordu ve sırtında çıplak bedenli bir genç kız taşıyordu. Kızın uzun siyah saçları göğsüne dökülmüştü. Yüzü görünmüyordu. Sami hiçbir şey anlatmamaya karar verdi ve inatla sustu. Sonunda doktor baktı ki Sami'yi zorlayarak konuşturması imkansız. O zaman yaz bunları dedi. Hiç kimse okumasa bile yaz, sadece kendin için. Sami hiçbir anlam belirtmeden başını salladı. Bu öneriyi kabul edip etmediği belli değildi.